Ayrım 7. Alper Camus Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 108. Lamalar ve insanlar. 1,5 saatlik Polonez köy yolu boyunca kıçı panelvanın zangır zangır titreyen kasa zemininin üstünde oturan Dilek, Safinaz ve Ümit kardeşler, Yusuf abi, Hatice abla ve bendeniz idik. Ama hiç durmadan söylenen ön taraftaki yolcu koltuğunda devletimizin temsilcisi İrfan Bey ile birlikte oturan Fahriye teyze olmuştu. Yerinin darlığından, gürültüden, tozdan, sıcaktan ve klima açıldığında soğuktan şikayet ediyor. Arada da kendisi böylesine hastayken başlarına bu piknik saçmalığını açan ailesine ileniyordu. Şoförlüğümüzü Fahriye teyzenin en son Munchausen krizi sırasında Yusuf abi ve Dilek abla ile birlikte hastanede gördüğüm ve artık adının Abdullah olduğunu öğrendiğim iri kıyım beyefendi yapmaktaydı. Tatsız yolculuğumuz süresince ağzını açtığı ender anlarda dişlerinde gökkuşağının tüm renklerini taşıdığını müşahede ettiğim Abdullah amca 50-55 yaşlarında hayli kaba, hatta ürkütücü bir görünüme sahip bir adamdı. Son derece gür, kıvırcık saçları, hala simsiyah idiyse de bıyıklarının tamamı kırlaşmıştı. Suratında derin kırışıklıklar ve gözlerinde de bu hayatta çok eziyet çekmişlere özgü acılı bir ifade taşıyordu. Ayrıca diğerlerinin konuşmalarından anladığım kadarıyla içinde yolculuk ettiğimiz panelvan da kendisine aitti. Bu çatlaklar familyasıyla nasıl bir bağı olduğunu ise henüz keşfedememiştim. Sıcak ve sarsıntı yüzünden birimizin kusmasına ya da bayılmasına ramak kala Abdullah amca yolculuğumuzun sona erdiğini müjdeleyip aracı park etti. Biz de kendimizi dışarı attık. Tepesinde Polonezköy Country Club yazılı büyük kapıdan geçip gişelerin önünde durduk. İkisi indirimli 9 adet biletin parasını ödeme konusunda hepsi birbirinden ısrarcı görünen grubun reşit erkekleri hararetle tartışırken ben de az sonra gireceğimiz mekanın krokisini gösteren dev tabelayı inceliyordum. Çoğunlukla orta sınıf ailelere hizmet veren kendin pişir kendin ye tarzı piknik alanına kadar devam eden yolun son yanında lokantalar, çocuk bahçeleri ve yüzme havuzu gibi tesisler bulunmaktaydı. Sağ taraftaki Doğa Park diye adlandırılmış ve bir hayvanat bahçesi, bir koru ve hatta küçük bir de göl barındıran bölge ise daha pastoral takılmayı sevenlere ayrılmış gibiydi. Ben hızla bilişsel haritamı hazırlarken Abdullah amca da İrfan Bey ve Yusuf abinin cılız itirazları eşliğinde biletlerimizi almış ve piknik sponsorluğumuzu tek başına üstlenmişti. 200 metre mesafedeki piknik alanına yürüyerek gitmek gerektiğini öğrenen Fahriye teyze, bu gezinin muhakkak ki kendisi ölsün diye tertip edildiği gibi bir şeyler homurdanırken, Yusuf abi ümitle bana döndü. Mayolarınızı getirdiniz değil mi? Olumlu yanıtımızı aldıktan sonra da, güzel dedi keyifle. Yemekten sonra üçümüz yüzme havuzuna gideceğiz. Dördümüz diye hiçbirimizin beklemediği bir düzeltme geldi. Ben de getirdim mayomu. Hatice abla, elbette. Yusuf abi suratında ekşi bir ifadeyle kala kalmıştı. Dudaklarının arasından önce iniltiye benzer bir ses çıktı, sonra da ''Havuz karma yalnız'' şeklinde bir cümle döküldü. Hatice abla buz gibiydi. Ne olmuş? ''Feodal göç'' diye mırıldandım kendi kendime keyifle. ''Ne dedin?'' diye döndü Ümit. ''Hiç'' dedim. ''Bak, lama!'' Hayvanat bahçesindeki dev kafesinin tellerine burnunu dayamış lamaya baktı Ümit boş boş. Kolundan tutup o tarafa doğru çekiştirdim gariban arkadaşımı. Gel yakından bakalım. Hey nereye diye seslendi arkamızdan Hatice abla. Siz gidin diye karşılık verdim. Biz hayvanlara bakacağız biraz, buluruz sizi sonra. Birlikte asfalt yoldan çıkıp çimenlerle kaplı patikadan aşağı indik. Ümit lamanın karşısına dikilip hayvana dikti gözlerini. Lama da durmuş ona bakıyordu. Fazla yaklaşma dedim. Tükürebilir. Bu laf ağzımdan çıktığı anda Ümit can havliyle lamanın suratına bir tükürük yapıştırıp geri kaçtı ve hayvanın cinsine cibilliyetine sunturlu bir küfür savurdu. Sanırım karşısındakine bir zarar verme potansiyeline sahip her canlının aynı zamanda o zararı muhakkak ki vereceğine dair güçlü bir inanç taşıyordu. Şimdi öfkeyle böğüren hayvanla daha da didişmeye niyetli görünen Ümit'in koluna girip onu oradan uzaklaştırdım. Boş ver kardeşim, lamayla lama olmaya lüzum yok. Bahçenin iç tarafına doğru ilerlerken, bu Abdullah amca dedim. Ne ayaktır? Hiç. Bir aile dostu işte. Babamın ölümünden sonra çok yardımcı oldu bize. Ses tonunda ya da suratında belirgin bir duygu yoktu ama beni yanıtlamadan önce gereğinden biraz fazla düşündüğü de dikkatimden kaçmamıştı. Konuyu kurcalamayı sürdürecektim ancak Ümit'in boğazından sevinç dolu bir nida koptu. Hey, şuna bak, şuna bak! Gezintimiz süresince kanguru, rakun, iguana, piton, pelikan gibi dünyanın bu bölgesinde rastlamanın neredeyse imkansız olduğu hayvan türlerini ilgisiz, kuşkucu, hatta bazen garez dolu gözlerle inceleyen dostumu bu denli heyecanlandıran acaba hangi egzotik türdür diye gösterdiği yana çevirdim kafamı. Gözüme ilk çarpan canlının sağına, soluna, önüne, arkasına baktım sonra. Hayır, arkadaşımın ilgisini çeken kuşkusuz bu hayvandı. Yine de sorgulama gereği hissettim. Keçi? He diye onayladı Ümit. Şu mübareğin güzelliğine bak. Öyle duygulanmıştı ki neredeyse ağlayacak gibiydi. Ardından her aşık gibi sevdiğiyle tensellemek için hayvana doğru bir hamle etti. Ne var ki onun duygularına karşılık vermeyen keçi biraz da asabi bir şekilde oradan topukladı. Ümit hayal kırıklığı içinde çimenlerin üstüne bıraktı kendini. Ben de gidip yanına oturdum. Açmayı düşündüğüm konular için canı ziyadesiyle sıkkın görünüyordu. Neyse ki az ötemizde boş yere ama aynı zamanda çok büyük bir dirayetle bir kaplumbağayı düdüklemeye çalışan tavşanı izlerken keyfi yerine gelivermişti yine. La Fontaine bu manzarayı görse ilgili fabla şimdikinden farklı, mesela daha ruhani bir yaklaşımda yazar mıydı acaba diye merak ediyordum ben de. Tavşanın kaplumbağadan hızlı olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Şaşılası olan o tavşanın kaplumbağayı bir türlü düzememesidir. Ümitçiğim diye vurdum neşteri. Annen sizi dövüyor değil mi? Ne var ki diye karşılık verdi Ümit. Anneler döver de sever de. Sesinde hiçbir gocunma belirtisi yoktu. Belli ki bu onun için suyun kaldırma kuvveti gibi tartışılması, sorgulanması manasız bir veriydi. Doğruya doğru. Annem de beni ara sıra pataklardı. Ama onun darbeleri etimden, kemiğimden ziyade onurumu zedelerdi. Oysa bu çocukların her biri savaştan çıkmış gibiydi. Peki ya Mehmet? Ona da vuruyor muydu annen? Sana ne ki? Diyerek kafasını bana çevirdi Ümit. Artık gülmüyordu. Bak Ümit, belki farkında değilsin ama bu gidişle seni ıslah evine kapatacaklar. El alemin derdi seni mi gerdi oğlum? Deyip ayağa kalktı öfkeyle. Sesi hırçın, vücut dili gayet tehditkardı. Mehmet'i senin öldürdüğüne inanmıyorum Ümit, dedim ben de karşısına dikilerek. Bence onu annen öldürdü. Sen de onu kurtarmak için suçunu üstüne alıyorsun. Manyak mısın ulan sen? Diye bağırdı Ümit beni sertçe omuzlarımdan iterek. Annem o gün evde bile yoktu. Ben öldürdüm onu diyorum. Bu ellerimle bastım suratına yastığı, anlamıyor musun? Ardından dişlerini koluna geçirip ağlamaya başladı. Yanına gidip elimi omzuma attım. Artık durmanın bir anlamı yoktu. Sonuna kadar gitmeliydim. Peki neden Ümit? Çok hastaydı kardeşim, dedi sümüklerini çekerek. Zaten ölüyordu. Sadece birkaç yıl daha acı çekecekti. Mehmet de biliyordu bunu. Kurtulmak istiyordu bir an önce o da. O yüzden zerre bile karşı koymadı bana onu boğarken. Onur Çalışkan'a verdiği ifadeyle yetinmeye niyetli değildim. Ne kadar acımasız davranmam gerekirse gereksin, ondan öğrenebileceğim her şeyi bugün öğrenecektim. Peki kardeşin nasıl sakat kaldı? Onu da mı sen yaptın? Bana bak, diye parmağını burnuma doğru uzattı Ümit. Mehmet'i ben öldürdüm. İnanmıyorsan git Safinaz ablama sor. O her şeyi gördü. Bir daha da benimle konuşma, anladın mı? Yalpalaya yalpalaya koşarak diğerlerinin gittiği yönde uzaklaştı yanımdan. Bu piknik muhabbetinden şimdiden nefret etmiştim ama eve tek başına dönebilecek durumda olmadığımdan eninde sonunda benim de diğerlerine katılmam gerekecekti. Yine de onlarla birlikte geçireceğim süreyi mümkün mertebe kısaltmak istediğimden, hayvanlara yem atarak, taşları tekmeleyerek ve az ötedeki gölde sandal sefası yapan çiftleri izleyerek bir süre daha oyalandım kendi kendime. Yeterince vakit geçirdiğime karar verip yoldaş piknikçilere katıldığımda yemek yeme faslının büyük ölçüde halledildiğini müşahede ettim. Ayaklarından yere çakılı, dev piknik masasının çevresinde oturan sadece 4 kişi kalmıştı. Aynı zamanda mangal işlerinden de sorumlu görünen Abdullah amca sofranın başında, hemen yanında oturan İrfan Bey ile birlikte rakı içmekteydi. İrfan Bey'in karşısındaki Dilek abla ve onun yanındaki Ümit herhalde en son kendilerine servis yapıldığından hala yarım ekmek arası sucuklu sandviçlerini kemirmekle meşguldü. Ekibin kalanı ise yeşillik alanın farklı bölgelerine yayılmıştı. Fahriye Hanım az ötedeki bir gölgeliğe serilmiş yaygının üzerinde uyukluyor. Safinaz abla ise onun ayak ucunda kendi kendine beş taş oynuyordu. Ve nihayet hepsinden uzakta Yusuf abi irice bir çakıyı bir ağaca fırlatıyor ve Hatice abla alet ağaca her saplandığında bir geri zekalı gibi alkışlayarak onu tebrik ediyordu. Merhaba diye bağırarak gösterişli bir antre yaptım ortama. Yan gözle de Hatice ablayı kolluyordum. En ufak bir tepki bile göstermemişti gelişime. Gerçi ne yapmasını bekliyordum, ondan da emin değilim ya. Abdullah amca mangaldan iki dilim sucuk alıp ortası yarılmış yarım ekmeğin içine yerleştirdi. Domates, biber takviyesi de yaptıktan sonra kumanyamı uzattı bana. Al bakalım. Ne içersin? Meyve suyu var, süt var. Mümkünse aslan sütü diyerek masadaki büyük rakı şişesine uzandım. Ancak İrfan Bey benden önce davranıp kaptı şişeyi. Hop! Aslında bilirdim ben ona söylenecek lafı ya, durduk yerde başıma iş açmayayım diye ters ters bakmakla yetindim devletin ıslah projesine. Masanın üstünden bir meyve suyu kutusu kapıp Hatice ablayla Yusuf abinin yanına gittim. Hatice abla elinde çakı fırlatma pozisyonu almış duruyor, Yusuf abi de atışı nasıl yapacağını öğretme bahanesiyle onun elini kolunu tutuyordu. Meyve suyu kutusunu yere bıraktıktan sonra ''Versene şunu, bir de ben deneyeyim.'' diyerek çakıyı Hatice ablanın elinden aldım ve var gücümle fırlattım. Ağacın en az 3 metre yanından geçip çimenlerin arasında bir yerde kayboldu zımbırtı. Yusuf abi bir iki gakkuk edip çakının peşinden koştu. Vuramadın dedi alaycı bir tavırla Hatice abla. Çimenlerin arasında söylene söylene emanetini arayan Yusuf abiye baktım. Bilakis dedim keyifle. Tam 12'den vurdum. Hatice ablanın içtenlikle kıkırdadığını işitince zevkten dört köşe olmuştum. Aslında muhabbeti sürdürebilirdim ama başka bir şey söylemeden arkamı dönüp masaya yöneldim yeniden. İstedim ki bir bendeki vakara bir de domalmış 3 kuruşluk çakısını arayan şu koca götlüye bakıp yaptığı hatayı anlasın. Ne diyeyim, benim gibisi düşman başına. Artık özgüvenim yerine geldiğinden mi nedir, geçip İrfan Bey'in yanına oturdum. Gözüm rakıdaydı. Şöyle bir duble atarsam cinayetin üstündeki esrar perdesini oracıkta kaldırmam işten değildi. İki dubleye faini meçhul bırakmazdım memlekette alimallah. Ne yapsam da şu iş güzarı masadan biraz uzaklaştırsam diye düşünmekteydim ki kızım biraz buz getir hadi bize diye gayet konuyla ilgili gürledi Abdullah amca. Safinaz abla komutu duyduğu anda taşlarını bırakıp ayağa fırladı ve gereğini yerine getirmek üzere restoranların bulunduğu yamaca doğru uzadı. Fırsat bu fırsat mıydı acaba? Siz de onunla gitseniz iyi olur bence, dedim İrfan Bey'e. Çocuklara göz kulak olmak lazım bu devirde. Başka içecekte gözüm yokmuşçasına meyve suyumdan koca bir de yudum aldım. Mesleki sorumluluk duygularına ket vuramayan İrfan Bey ayağa kalkacak gibi olduysa da Abdullah amca onu kolundan tutup oturttu yerine. Lüzum yok yahu, şurası zaten gideceği yer. Gölde kayık varmış diyorlar, diye girdi o anda lafa Dilek abla. Bu açıkça İrfan Bey'e yapılmış bir sandal sefası teklifiydi ama bizimki artık çekingenliğinden mi, kas kafalılığından mı bilinmez kıza gülümsemekle yetindi ve Abdullah amcayla sürdürdüğü tatsız futbol muhabbetine geri döndü. Dilek abla da sinirli bir şekilde masadaki kırıntıları parmağıyla toplayıp karıncalara atma işine. Birkaç dakika sonra Abdullah amca Safinaz ablanın getirdiği buzları rakı kadehlerine doldururken bu enfes manzarayı ağzım sulanarak izlemekten başka bir şansım kalmadığını biliyordum. Alkol desteği olmadan sürdürecektim araştırmama. Dikkatimi en kuvvetli katil zanlısına bir köşede herkes ve her şeyle bağlantısını kesmiş horlaya horlaya uyuyan Fahriye Hanım'a çevirdim. Hakikaten daha bir hafta önce acımasızca çocuğunu öldürmüş bir ana bu kadar rahat olabilir miydi? Ama belki de aldığı 38 bin adet hap yüzünden bu haldeydi. Fiziki varlığının ötesini, ruhunu görmeye çalıştım sonra. Ve nedense kendimi onu çıplak hayal ederken buldum. Her ne kadar rahatsız edici olsa da görev bilinciyle o yağlı vücudunu, pörsümüş memelerini düşündüm. Kocaman ve nedense hala çırılçıplak gördüğüm gövdesiyle küçük Mehmet'in üzerine çullanırken hayal ettim onu. Tam o anda da Ümit'in nefret dolu bakışlarını bana diktiğini fark ettim. Utancımdan kıpkırmızı kesilmiştim. Herhangi bir art niyetim yoktu gerçi ama bir arkadaşın annesini böyle düşünmek hakikaten çok ayıptı. O yüzden ben de anasını bırakıp bacısıyla ilgilenmeye karar verdim. Hızla oturduğum yerden kalkıp tekrar yaygının üstünde beş taş oynamaya dalmış Safinaz ablanın yanına gittim. Beraber oynayalım mı? Olur tabii, dedi Safinaz abla ışıl ışıl gülümseyerek. Taşları toplayıp önüme koydu. Hadi sen başla. Ümit'in bakışlarını hala üzerimde hissetsem de elimden geldiğince aldırmamaya çalışarak başladım taşları atıp tutmaya. Kolun iyileşiyor mu? Diye yumuşak bir giriş yaptım konuya. Safinaz abla sargılı kolunu diğeriyle hafifçe okşadı. Evet evet, pek bir acım kalmadı artık. Nasıl oldu demiştin kolundaki yara? Diye en eski polisiye numaralarından birine başvurdum. Evdeki kapılardan birini camından iteledim. Biraz sert vurmuşum, cam parçalandı. Bir süre dikiş attılar. Görünmez kaza işte. O arada yandığım için taşları ona verirken diye düşünceli bir hava takındım. Ne zaman oldu bu olay? Geçen hafta filan işte. Mehmet'in ölümünden önce mi, sonra mı? Safinaz ablanın havaya attığı taş tak diye düşüverdi yere. Şimdi dikkatle yüzüme bakıyordu. Önce, dedi sonunda. Evet, hatırlıyorum. Bir gün önce. Merak ettiğim bir şey daha, sıra sende, diye sorumu yarıda kesti Safinaz abla başıyla taşları işaret ederek. Onu da kendimden soğutmayı başarmıştım besbelli. Safinaz abla, dedim. Ümit'in ıslah evine atılmasını istemezsin değil mi? Bırak yardım edeyim. Hayatımda senin kadar acayip bir çocuk görmedim, dedi beni dikkatle inceleyerek. Bakışlarında küçük bir hayranlık da vardı sanki. Sağını solunu kontrol edip usulca yanıma yaklaştı. Nasıl yardım edecekmişsin bakalım Ümit'e? Olayın cereyan ettiği gün, dedim sözcüklerimi özenle seçmeye çalışarak. Ümit, Mehmet'i elinden senin aldığını söyledi. Doğru. Yalan söyleyip söylemediğini anlayamıyordum. Evet, hayır sorularıyla bir yere varmak güç olacaktı. O gün ne olduğunu bana tam olarak anlatır mısın? Derin bir iç geçirdi Safinaz abla. Annemle ablam hastaneye gitmişti, diye başladı anlatmaya ki bu hiç de istediğim gibi bir girizgah değildi açıkçası. Dayın, diye girdim araya bir umut. Ümit'le birlikte çatıda kuşlarla ilgileniyordu. Sonra Ümit aşağı indi karnım acıktı diye. Ben de puf böreği yapmak için mutfağa girdim. Çıktığımda Ümit'i göremeyince odasına baktım, orada da yoktu. Sonra işte Mehmet'in odasından inintiler geldiğini duydum. İçeri girdiğimde kardeşinin üzerinde gördüm onu boğarken. Kızın dokunsan ağlayacak halde olmasını aldırmadan hırsla üsteledim. Nasıl? Elleriyle mi, yastıkla mı? Sen neyin peşindesin? Diye sordu titrek bir sesle. Gerçeğin, diye yanıtladım. Ümit'in anlattıkları, bütün bu olup bitenler çok mantıksız. Mehmet onun öldürdüğüne inanmıyorum. Ama o yaptı, gözlerimle gördüm. Hatta inleyerek başını koluna gömdü Safinaz abla. Allah'ım affet. Hatta ne? Benim yüzümden, dedi yaşlı gözlerle. Benim yüzümden öldürdü onu. Buyur bakalım, bir itirafçı daha. Gerçek katil dışında herkes bu cinayeti üstlenmeye hazır gibiydi. Derin bir nefes aldım. Bu ne demek Safinaz abla? Lütfen sakince anlatır mısın? Safinaz abla sümüklerini çekip sağına soluna baktı. İyice yanıma sokuldu sonra. O gün Mehmet'in çok ızdırabı vardı. Zavallıcık bir ara ölsem de kurtulsam dedi. Şu yüreğimin dağlandığını hissettim. Ümit çatıdan geldiğinde mutfakta kendi kendime ağlıyordum. Niye ağlıyorsun diye sordu. Ben de ona anlattım. Mehmet'in keşke ölsem dediğini. Başını hızlı hızlı aşağı yukarı salladı Safinaz abla. Ümit söylemedi mi bunu sana? Söylemedi. Derken bir anda suratı kireç gibi oldu. Eli, ayağı, dudakları yaprak gibi titriyordu. Önce bunu o anı tekrar yaşamaktan kaynaklanan dehşet duygusuna verdiysem de bir an sonra kızın bana değil arkama doğru baktığını ayrımsadım. Kafamı çevirince bizi izleyen Fahriye teyzenin tüyler ürpertici buz gibi gözleriyle karşılaştım. Hey! Diye bir ses duydum o sırada. Hadi bakalım havuza gidiyoruz. Bağıran Yusuf abiydi. Havuz falan umurumda değildi ya, can güvenliğim açısından en iyisi oradan bir an önce uzaklaşmaktı. Zınk diye kalkıp Yusuf abiyle Hatice ablanın yanında aldım soluğu. Daha yeni iyileştin, dedi Hatice abla. Üşütmeyesin. Yüzmeye niyetim yok, diye karşılık verdim. Sadece güneşleneceğim. Ümit, diye seslendi Yusuf abi. Hadi koş. Siz gidin, dedi Ümit. Ben gelmiyorum. Allah Allah, diye söylendi Yusuf abi. Can atıyordun yüzmeye ya. Ne oldu şimdi? Ne olduysa oldu. İstemiyorum artık. Var mı? Diye terslendi Ümit. İyi, ne bok yersen ye, şeklinde yeğenine güzel ve eğitici bir karşılık veren Yusuf abi havlularla dolu çantayı sırtına vurdu. Hadi biz gidelim o zaman. Henüz yaz mevsimine girmemiş idiysek de global ısınmanın etkisiyle ipini koparan havuza koşmuştu. Yüzen, güneşlenen, tıkınan, şişman ya da sıska, tüysüz ya da aşırı kıllı, akça pakça ya da kapkara gövdeler, normal denen şeyin sadece teorik bir kategori olduğunun kanıtı gibiydi. Ve sesler. Ortalamaya güç bela yaklaşabilecek zeka düzeylerinin en az 10 puanlık bir kısmını soyunma odasında bırakmış gençlerin şuursuzca kahkahaları. Bellerinde birer can simidiyle suya atılmış çocukların acı dolu çığlıkları. Bu zavallıları boş yere cesaretlendirmeye çalışan ebeveynlerinin bağırış çağırışları. Havuz kenarından yükselen tavla şakırtıları ve telefon zilleri bir cehennem senfonisi husule getiriyordu. Buna bir de tramplenden her atlayışlarında birilerinin üstüne düşen ya da havuz kenarındakileri sırılsıklam eden gösteriş budalaları ile bunların tezahüratçılarını ekleyin. İşte henüz duygularını kabullenecek cesaret ve olgunluğa tam ulaşamamış bir topluk katliamcıyı özbenliğiyle kucaklaştıracak manzara. Yusuf abiyle birlikte kıçımızda mayolarımız bir şezlonga oturmuş, birbirimize çaktırmamaya çalışarak kadın soyunma kabinlerini kesiyor, heyecanla Hatice ablanın yolunu gözlüyorduk. ''Demek yüzmeyeceksin ha?'' dedi Yusuf abi. ''Yoksa yüzmeyi bilmiyor musun?'' ''Hastalıktan yeni kalktım. Annem söz verdirdi Hatice ablaya havuza girmeyecek diye.'' dedim. Yüzme bilip bilmediğime dair soruyu pas geçerek. Bu konuda ısrar etmesinin önünü almak için de karşı hata geçtim hemen. Senin kuşlardan ne haber? Döndüler mi yuvaya? Hera döndü, dedi Yusuf abi gururla. Takla konusunda gelişme var mı peki? Yok. Yemini verdiğim anda kaçıyor namussuz. Bir süre sonra yine geliyor. Hey! Diye seslendiğini işittik Hatice ablanın. Bize doğru el sallayarak yaklaşmaktaydı. Sırtında hayli cüretkar bir bikini, gözünde iri çerçeveli gözlükler ve omzunda da küçük bir çanta vardı. Nefes kesiciydi hakikaten. Ancak kot kafalı Yusuf abi, müstakbel çocuklarının annesini o halde görmekten mi, yoksa o haldeyken onunla görülmekten rahatsızlık duyduğundan mı bilmem, kalkıp kendini havuza attı cüp diye. Pek de isabet etmişti doğrusu. Ondan boşalan yere Hatice abla oturdu. ''Çok yakışmış üstündeki.'' dedim. ''Teşekkür ederim.'' deyip çantasından bir güneş yağı şişesi çıkardı. ''Dön bakalım, şunu sürelim sırtına da yanma fazla.'' Eli sırtıma değdiği anda hafifçe boğazımı temizledim. Biraz heyecanlanmıştım galiba. Aynı hafta içinde önce Begüm Gül'üm, sonra da Hatice ablayla tenselleşmek garip bir duyguydu. ''Pek tahmin etmezdim senin böyle bikini falan giyeceğini açıkçası.'' dedim ve sesim titremeden bunu söyleyebildiğim için de çok rahatladım. ''Niye ki? Benim neyim eksikmiş?'' Yine o dalgacı ses tonuyla konuşuyordu. ''Eksiğin olduğundan değil.'' diyerek... İki kere daha öksürdüm hafifçe. O esnada sırtımı ovalamaktaydı ve kalbimin nasıl çarptığını fark ettiğinden emindim. Ne bileyim, daha kapalı bir tarzın var senin. Başörtüsü falan. Sevdiğim için giyinmiyorum ki öyle. Neden giyiniyorsun öyleyse? Mahalle baskısı. Hiç öyle baskılara prim verecek biri olduğunu düşünmemiştim, dedim. İçinde bulunduğum stresli durum göz önüne alındığında çok da güzel bir laf etmiştim doğrusu. ''Yanlış anladın hayatım,'' dedi yağlama işini bitirirken Hatice abla. ''Ben mahalleye baskı yapıyorum.'' Alışmıştım artık her seferinde beni böyle ters köşeye yatırmasına. Hatta bundan hoşlanmaya bile başlamıştım korkarım. Gözlerim suyu feci bir şekilde dönmeye benzer bir stilde yüzen Yusuf abiyi buldu havuzda. ''Pek bir hayran görünüyor sana.'' diyerek ruh bilimcilerin yansıtma adını verdiği savunma mekanizmasına başvurdum. ''Çocuk işte,'' diye mırıldandı Hatice abla kendi kendine gülümseyerek. Beni mi yoksa havuzdaki koca eşeği mi kastediyordu pek emin olamamıştım doğrusu. Çantasından bir tekel 2000 çıkartıp yaktı. Dumanını havaya savurdu. Senin soruşturma işleri nasıl gidiyor bakalım? Demek bundan da haberi vardı. Çocuktan aldın herhalde haberi. İnsanlar konuşuyor, dedi Tiryaki Yarim. Sorular soruyormuşsun. Ümit'in kardeşinin ölümüyle ilgili kuşkularım var, diye açıkladım benimle dalga geçmesini göze alarak. Ancak Hatice abla, hakikaten de tuhaf bir şeyler var bu ailede, diye beklemediğim derecede ciddi bir tavırla karşılık verdi bana. Haklı olabilirsin. O böyle söyledikten sonra kim durabilirdi ki karşımda? Bütün sırları bir bir keşfetmez, tüm alçakların ipliğini pazara çıkarmaz mıydım? Ama sonra içime bir kurt düştü. Bu gidenin kızı, sakın benim yana yakıla peşinde koştuğum soruların yanıtlarını da bulmuş olmasındı. Sen ne düşünüyorsun peki? Aşk ve para, dedi sigarasının en az 2 santimini küle çeviren derin bir soluğun ardından. Bu tabloya daha çok yakışacak başka bir şey söylenebilir miydi bilmiyorum ama konuyla ilgisini pek kavrayamamıştım açıkçası. Cinayetlerin çoğunun bu ikisinden biriyle alakası vardır, diye devam etti. Ozamalı çocuğun ölümünden kimsenin parasal bir çıkar sağlayacağını sanmam. Geriye aşk kalıyor. Ne yalan söyleyeyim, hali, tavrı ne kadar etkileyici idiyse de söylediklerinin pek bir manası yoktu. Hatice ablanın da her normal insan gibi saçmalayabileceğini görmenin verdiği hayal kırıklığıyla ''Ne yani, sence aşk cinayetine mi kurban gitti ufaklık?'' diye sordum. ''Aşk yüzünden, aşkla ilgili bir şey yüzünden, ikisi farklı.'' deyip bir kez daha bana düşünecek bir konu verdikten sonra ayağa kalktı hayatımın Da Vinci şifresi. ''Gönül meselelerini bir düşün.'' derim. Aramızdaki boy farkının birden bu kadar artmasından hoşnut değildim. Ben de ayağa kalktım. Yusuf abiyle aralarındaki münasebete dair uygunsuz bir söz dilimin ucuna kadar geldiyse de son anda kendime hakim olmayı başardım. İrfan Bey'in yakında ailesiyle birlikte Dilek ablaya görücü geleceğini tahmin ediyorum, kastettiğin buysa. Sadece onlar değil, artık diğerlerinin benim karşımda bu meseleye tam vakıf olamama durumuna düştüğünde nasıl hissettiğini daha iyi anlıyorum. Çaresiz, sessizce bekledim. Açıklasın. Abdullah Bey ile Fahriye Hanım arasında da bir şeyler var. Söylediğinin doğruluğundan bir saniye dahi şüphe etmedim. Kesinlikle haklıydı. Hatta son derece açıktı. Ama zaten bir bulmacanın çözümü ortaya çıktıktan sonra hep öyle gelmez mi insana? Peki bu bilginin küçük Mehmet'in ölümüyle ne ilgisi olabilirdi? Bazı dişi farelerin eşleri öldükten sonra yeni erkekleri cezbetmek için kendi yavrularını boğarak öldürdüklerini okuduğum geldi aklıma. Bu yeni potansiyel eşlere, gel yarısı senin genlerinden oluşan küçük fareler yapalım mesajı vermek için. Tiksindiriciydi gerçekten. Aile dostlarıymış Abdullah Bey gibi manasız bir şeyler geveledim. Ümit söyledi. Aslen Fahriye Hanım'ın kocasının eski dostuymuş. Ben de Yusuf'tan öğrendim. Arkadaşının aşkına göz dikmişmiş demek. Olabilir böyle şeyler. İnsanları yargılamamak lazım. Bir de Sayfinaz ablanın anlattıklarından sonra bu verinin bir değer taşıyıp taşımadığından pek emin değildim zaten. Gidip çay alacağım kendime. İster misin sen de bir şey? Başımı hayır anlamında salladım. Hatice abla kafeye doğru giderken ben de havuzun ucuna kadar yürüyüp suda birbirlerine eşek şakaları yapan sevimsiz grubu izlemeye koyuldum. Sadece onlar değil, havuzdaki herkes gözüme fareler gibi görünüyordu şimdi. Yiyor, içiyor, düzüşüyor ve bu amaçsız devinimi sonsuza kadar sürdürebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Eşrefi mahlukatta bundan pek fazlasını göremiyordum maalesef. Ayrıca düşünmeden edemiyordum. İnsan hayatı bu kadar kutsalsa neden tarihi ekseriyetle caniler yazıyordu? Acaba biraz daha matematik öğrenme bahanesiyle sürekli ertelediğim intihar planımı devreye sokmanın zamanı gelmiş olabilir miydi? Annemle babamı çok üzerdi elbette böyle bir şey. Belki de intiharıma cinayet ya da daha mantıklısı kaza süsü vermeliydim. İşte bu türden çok da sağlıklı sayılmayacak düşünceler içindeyken nereden geldiğini anlayamadığım bir darbeyle dengemi kaybettim. Suya ilk önce kafam çarptı. Ardından taş gibi dibe çöktüm. Ufak bir panik duygusunun ardından yere basıp yükselmeye çalıştım. Ancak yukarıda tepişenlerden biri sırtıma bastı. Derken biri daha. Ağzım o akvaryumların içine koydukları küçük define sandıkları gibi hızla açılıp kapandı ve akciğerlerim suyla doldu. Çırpınmak istiyordum ama ellerim kollarım uyuşmuş gibiydi. kelimenin tam anlamıyla bir kaşık suda boğuluyordum. Dualarım kabul mü edilmişti ne? Küçük bedenim artık pes etmek üzereyken suyu kurşun gibi yaran bir karaltıyı ayrımsadım. Güçlü bir kol beni benimden kavradığı gibi suyun üzerine çıkarttı. Birileri beni hızla kıyıya çekti. Boş yere soluk almaya çalışırken üzerime eğilen kurtarıcımın güzel ve endişeli yüzünü gördüm. Hatice abla. Ne vakit çayını alıp dönmüştü ki? Yoksa içine mi doğmuştu başıma bir şey geldiği? Aramızda bizi birbirimize bağlayan telepatik ve de romantik bir bağ olması mümkün müydü? Eh, artık çevremizde biriken kalabalığa bağırmayı kesip bana bir hayat öpücüğü vermesinin zamanı gelmemiş miydi? Kahrolası ciğerlerim birkaç saniye daha sabredip dehşetli bir öksürükle içinde biriken suyu dışarı püskürtmese belki de dudaklarımız birleşecekti. Adam boğulmuş diye bağırışıp duruyordu birileri. Başka birileri onları düzeltiyordu. Çocuk boğulmuş lan! Hayata döndüğümden kuşkum kalmayınca ayağa fırladım hemen. Az önceki otoerotik ölüm fantezilerim yerini utanca bırakmıştı. Birkaç adım atıp insanları yardım. Gayet iyi olduğumu göstermek istiyordum herkese. Ne var ki bu güç gösterisi çiçeklerin arasına kusmamla neticelendi. Hatice abla milleti pek de nazik sayılmayacak sözlerle dağıtıp yanıma geldi. Omuzlarıma bir havlu yerleştirip sarıldı sonra. Başımı hayatımı kurtaran kadının ıslak karnına gömdüm. Nankörlük sayılır mıydı bilmem ama oracıkta ruhumu teslim etmeye hiçbir itirazım yoktu. Biri omzumdan tutup beni çevirdi. Hali endişeli bir tavırla nasıl olduğumu sorup duruyordu. İrfan Bey dedim. Siz de nereden çıktınız? Size bakmaya gelmiştik. Hadi giyin hemen, hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gitmeye lüzum yok dedim. O ara gözlerim az ötede hüngür hüngür ağlayan Dilek ablaya takıldı. Başıma gelenlere bu kadar hızlı, bu kadar güçlü tepki veriyor olabilir miydi? Onun nesi var diye sordum. İrfan Bey hayati tehlikeyi atlattığıma kanaat getirdiğinden mi yoksa Dilek ablanın gözyaşlarının daha acil bir durum teşkil ettiğini düşündüğünden mi bilmem, soruma cevap vermeden onun yanına gitti. Kıza bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama sözleri onu daha da feci bir şekilde ağlatmaktan başka işe yaramıyordu. O sırada Yusuf abi, ne oluyor, biri mi boğulmuş, kim ölmüş gibi kendisine yakışacak düzeyde sorularla olay yerine intikal etmişti. Hatice ablaya dönüp, bundan anneme söz etme lütfen dedim. Örümcek hislerim beni Dilek ablayla İrfan Bey'in yanına yönlendirmekteydi. Koşarak uzaklaşan kızın peşinden hamle etmek üzereyken yapıştım sosyal hizmetlinin paçasına. Ne oluyor burada? İrfan Bey bir iki kemküm ettiyse de nihayet mantıklı bir açıklama yapmadan demir pençelerimden kurtulamayacağını anladı. Ümit'in gözetim altına alınmasını önereceğim. Ona ağlıyor işte. Niye ki? Diye bağırdım. Ümit'in bir suçu yok. Karıncayı bile incitemez o çocuk. Saçmalıyorsunuz hepiniz. Karıncayı incitemeyecek arkadaşın var ya diye parmağıyla havuzu işaret etti İrfan Bey. Kafamı çevirince havuzun kenarında ayaklarını suya sokmuş bir pipet marifetiyle meşrubatını içerken bizi izleyen Ümit'le göz göze geldim. Seni suya iten oydu. 7. ayrımın sonu, sayfa 127.